Ayrım 23, sayfa 245. Ama 479. gece olunca demiş ki, işte Cevder'in hali böyleymiş. Kardeşlerine gelince, ertesi sabah uyandıklarında olaydan hiçbir haberi olmayan analarının yanına girmişler ve ona, Cevder hala uyanmadı galiba demişler. O da gidip uyandırın demiş. Nerede yatıyor diye sormuşlar. Kadın, konuklar odasında demiş. Kardeşlerden biri yeniden söz alarak, bu odada hiç kimse yok. Belki de geceleyin bu gemicilerle gitmiştir. Çünkü anne, kardeşimiz Cevder uzak ülkelere yolculuk yapmaktan zevk alır oldu. Biz de onu kendisine seni birlikte götürelim. Bildiğimiz gizli defineleri açarsın diyen bu gemicilerle konuşurken işittik demişler. Kadın, öyleyse bize haber vermeksizin onlarla gitmiş bulunması mümkündür. Kendisi hakkında telaş etmemeliyiz. Çünkü Tanrı onu hayırlı yola yöneltecek ve bahtı doğduğu ve talih ona yardımcı olduğu için büyük zenginliklerle bize geri dönecektir demiş. Sonra ne olsa çocuğunun yokluğu bir ana için güç şey olduğundan ağlamaya başlamış. O zaman ona, ey alçak vicdansız, demek Cevder'i böylesi bir sevgiyle seviyordun ha? Oysa biz öteki oğulların ayrılsak üzülmez, dönsek sevinmezdin. Cevder senin oğlun da biz değil miyiz diye haykırmışlar. Kadın, siz de benim oğlumsunuz ama siz iki sefil iki kötü kişisiniz. Babanızın ölümünden beri bana hiçbir yararınız dokunmadı ve sizinle mutlu bir gün bile geçirmedim. Sizden yana da hiçbir ilgi görmedim. Cevder'e gelince ondan çok iyilik gördüm ve her zaman beni memnun etmek, saygı göstermek ve cömertçe davranmak için gönüllü oldu. Onun uğrunda ağlamamın haklı nedenleri var. Bana olduğu kadar size de iyilikler yapmıştır diye yanıt vermiş. Zavallı analarının böyle konuştuğunu duyunca iki sefil ona hakaret edip onu dövmüşler. Sonra öteki odaya geçerek ve her yanı arayarak sihirli heybeyi ve değerli şeylerle dolu öteki heybeyi bulmuşlar. Ve sonunda bunlara el koymuşlar. Ve heybenin bir gözündeki tüm altınları ve öteki gözündeki tüm cevahirleri almışlar. Ve bunlar babamızdan kalan mallardır demişler. Ama kadın, hayır vallahi bu kardeşiniz Cevder'in malıdır ve bunu mağruptan getirdi diye haykırmış. Ona, sen yalan söylüyorsun, bu bizim babamızın malıdır ve biz bunu keyfimizce harcamak hakkına sahibiz diye haykırmışlar. Ama sihirli heybeye hangisinin sahip olacağı konusunda anlaşamamışlar. Çünkü Salim, onu ben alacağım diyor, Selim de hayır ben alacağım diyormuş. Ve aralarındaki anlaşmazlık kavgaya dönüşmüş. O zaman anaları, çocuklarım, aranızda altın ve cevahir dolu heybeyi paylaştınız. Ama bu heybe ne paylaşılabilir ne bölünebilir. Yoksa sihri bozulur ve erdemi kaybolur. Siz iyisi mi onu bana bırakın ve ben her gün, her dilediğiniz zaman istediğiniz yiyecekleri oradan çıkarayım. Kendim için de size biraz ekmek ve bana ayıracağınız bir lokma yemekle yetineceğime dair söz veririm. Ve eğer daha fazla olarak siz bana giyecek olarak ihtiyaç duyduklarımı verirseniz bu sizin bakımınızdan sırf bir cömertlik gösterisi olacaktır. Kesinlikle bir zorunluluk değil. Böylece her biriniz hiçbir engel bulunmadan istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Ben de sizin benim yavrularım olduğunuzu, kendimin de anneniz olduğumu unutmam. Birlikte ve uyum içinde oluruz. Böylece kardeşiniz döndüğünde utanılacak bir haliniz ve davranışlarınızdan dolayı onun sizde kusur bulması söz konusu olmaz demiş. Ama onlar analarının nasihatlerini dinlemek istememişler ve geceyi yüksek sesle aralarında tartışarak ve öylesine kavga ederek geçirmişler ki, yandaki komşu evinde konuk bulunan hükümdarın bir okçusu tüm söylenenleri duymuş ve noktası noktasına uyuşmazlıklarının nedenini anlamış. Ve hemen ertesi gün saraya gidip Şems-ül-Devle adındaki hükümdardan bir konuşma isteminde bulunmuş ve ona tüm işittiklerini anlatmış. Hükümdar da hemen Cevder'in iki kardeşinin araştırılmasını ve tam bir itirafta bulunana kadar işkence görmelerini emretmiş. Hükümdar onlardan iki heybeyi almış, onları da zindana attırmış. Bundan sonra Cevder'in anasına günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş bağlatmış. Ve işte bunlar olup bitmiş. Cevder'e gelince Süveyş başkaptanına ait gemide bir yıl esir kaldıktan sonra bir gün gemi bir fırtınaya kapılmış. Yönetilemez bir hale gelmiş ve kayalıklı bir kıyıya çarpmış. Tamamen parçalanmış ve içindekiler boğulmuş. Yalnız yüzerek kıyıya ulaşan Cevder hayatta kalmış. ve kıyıya çıkarak ülkenin içine girebilmiş. Böylece Bedevilerin çadır kurduğu bir vahaya ulaşmış. Ona başına gelenleri sormuşlar ve gemici olup olmadığını öğrenmek istemişler. O da bunlara gerçekte gemici olduğunu ve batan bir geminin üzerinde bulunduğunu anlatmış ve öyküsü üstüne tüm ayrıntıları sergilemiş. O sırada vahadan geçmekte olan Cidde halkından tacir bir kişi varmış. Cevder'in öyküsünü dinleyince duygulanarak ona çok acımış ve kendisine "Ey Mısırlı, benim hizmetime girmek ister misin? Karşılığında sana giysiler sağlar ve seni yanımda Cidde'ye götürürüm" demiş. Cevder de onun hizmetine girmeyi kabul etmiş ve onunla birlikte yola çıkıp Cidde'ye ulaşmış. Orada tacir kendisine cömertlik göstermiş ve onu hayırla donatmış. Bir süre geçtikten sonra tacir Mekke'ye hacca gitmiş, onu da birlikte götürmüş. Mekke'ye ulaştıklarında, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 480. gece olunca demiş ki, Mekke'ye ulaştıklarında Cevder çabucak gidip ibadet gereği yapacağı 7 kez dönüşü yerine getirmek üzere kutsal Kabe'nin yöresindeki tavafa katılmış. Ve tam da orada merasime katılmış hacılar arasında dostu Mağrıplı Şeyh Abdüssamet'e rastlamış. Ve o da 7 kez Kabe'yi tavaf ediyormuş. Mağrıplı da onu görmüş ve kendince bir kardeş selamıyla onu selamlamış ve ondan haber sormuş. Bunu duyunca Cevder ağlamış. Sonra başına gelen her şeyi ona anlatmış. Mağrıplı da onu elinden tutmuş ve kaldığı eve götürmüş. Ona cömertlik göstermiş. Göz kamaştıran ve eşsiz bir giysiye donatmış ve ona "Mutsuzluk senden ırak olsun ey Cevder" demiş. Sonra onun için yıldız falına bakmış ve bu yoldan kardeşlerinin başına gelen her şeyi görmüş. Ve ona "Bil ki ey Cevder, kardeşlerinin başına şunlar şunlar gelmiş ve şimdi onlar Mısır hükümdarının zindanlarında hapsedilmiş bulunuyorlar. Ama sen tüm dini merasimler bitinceye kadar benim evimde misafir kalabilirsin. Bundan sonra her şeyin yolunda gittiğini göreceksin" demiş. Cevder, "İzin verin bana efendim. Buraya birlikte geldiğim taciri gidip bulayım. Onun hatırını kırmayayım ve iznini alayım. Sonra hemen senin yanına dönerim" demiş. Mağrıplı da "Öyleyse git, hatırını kırma ve izin al. Sonra gecikmeksizin geri dön. Zira aslında birlikte yenen ekmeğin zorunlulukları vardır" demiş. Ve Cevder efendisi Ciddeli taciri bulmaya gitmiş. Onun hatırını sormuş ve kendisine "Burada benim için bir kardeşten de değerli olan bir dostumu buldum" demiş. O da "Git onu bul, onuruna bir şölen verelim" diye yanıt vermiş. Cevder "Vallahi onun şölenle falan bir ilgisi yok. Çok zengin bir aileden gelmekte ve emrinde birçok hizmetkar bulunmaktadır" demiş. Bunun üzerine tacir ona 20 dinar vermiş ve "Bunları al ve benim vicdanımı rahat ettir ve beni sorumluluktan kurtar" demiş. Cevder "Tanrı seni benim yüzümden her türlü borçtan ırak eylesin" diye yanıt vermiş. Ve ondan izin alarak gidip dostu Mağrıplı'yı bulmak üzere oradan ayrılmış. Ama yürümekteyken yolunda fakir bir adama rastlamış ve ona sadaka olarak 20 dinarı vermiş. Sonra Mağrıplı'nın yanına ulaşmış ve onun yanında tüm kutsal görevleri ve haccın farizasını yerine getiresiye kadar kalmış. O zaman Mağrıplı gelip onu bulmuş ve parmağından Cevder'in daha önceleri El Şemerdel definesinden kendisine getirdiği yüzüğü çıkarıp "Tüm dileklerini yerine getirecek olan bu yüzüğü al ey Cevder ve gerçekten bil ki bu yüzüğün hizmetkarı Gürüldeyen Gök Gürültüsü adlı bir ecinlidir. Ona vereceğim bütün buyrukları yerine getirecektir. Bunun için yüzüğün kaşına eline sürmen yeter. Gürüldeyen Gök Gürültüsü hemen karşında belirecek ve senin bütün emirlerini yerine getirip istediğini, evrenin tüm servetini istemiş olsan da sana ulaştıracaktır" demiş. Ve işleyişini göstermiş olmak için onun önünde baş parmağıyla yüzüğü ovmuş. Birdenbire ifrit, gürüldeyen gök gürültüsü belirmiş ve Mağrıplı'nın önünde eğilerek ona "İşte karşındayım. Ya Seydi, emret ki, emret ki, emrin yerine getirilsin. İste ki istediğini ele geçir. Harap bir evin yeniden yapılmasını mı, yoksa çiçekler içindeki bir kentin harap edilmesini mi istersin? Öldürmemi mi, kahretmemi mi istersin? Bir hükümdarın canını mı alayım yoksa sadece ordularını darmadağın mı edeyim? Konuş" demiş. Mağrıplı "Ey gök gürültüsü, işte bundan sonra senin efendin bu kişidir. onu sana övgüyle tanıtırım. Kendisine iyi hizmet et diye yanıt vermiş. Sonra onu geldiği yere yollamış ve Cevder'e dönerek ona unutma ki Cevder, bu yüzük aracılığıyla sen bütün düşmanlarını yenmek ve onlardan öç almak gücüne sahip oluyorsun. Kudretinin derecesini bilmezlik etme demiş. Cevder de bu durumda ey efendim kendi ülkeme ve evime dönmek isterdim demiş. O da sürt yüzüğe ifrit gök gürültüsü karşında belirince ve sana işte karşındayım dile ki dileğin yerine getirilsin dediği zaman kendisine sırtına binmek istiyorum beni hemen bugün götür de sana itaat edecektir diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Cevder mağrıplı Abdüssamet'e veda etmiş ve yüzüğü ovuşturmuş. O anda gürüldeyen gök gürültüsü belirmiş ve ona işte karşındayım dile ki dileğin yerine gelsin demiş. Cevder de beni hemen bugün Kahire'ye götür diye yanıt vermiş. İfrit de kolay bir şey bu demiş ve ikiye katlanarak onu omzuna almış ve onunla birlikte uçmuş. Yolculuk öğleden gece yarısına kadar sürmüş ve İfrit Cevder'i Kahire'deki anasının evine bırakmış ve gözden kaybolmuş. Cevder'in anası onun içeri girdiğini görünce ayağa kalkmış ve onu ağlayarak selamlamış. Sonra ona kardeşlerinin başına geleni anlatmış ve hükümdarın onları nasıl dövdüğünü, onlardan sihirli heybeyle altın ve cevahir heybesini aldığını anlatmış. Cevder de bunları işiterek kardeşlerinin bahtına ilgisiz kalmamış ve anasına ''Bunun için kendini üzme, ben şu anda ne yapabileceğimi sana gösterecek ve kardeşlerimi sana ulaştıracağım.'' demiş. Aynı anda yüzüğün kaşını ovalamış ve yine aynı anda yüzüğün hizmetkarı belirmiş. Ve işte karşındayım, dileğini söyle ki yerine getirilsin demiş. Cevder, senden gidip kardeşlerimi hükümdarın zindanından kurtarmanı ve buraya getirmeni istiyorum demiş. Ve Ecinli buyruğu yerine getirmek üzere gözden kaybolmuş. O sırada Salim ile Selim hücrelerinde büyük acılar ve derin kederler ve ıstıraplar içinde uzanıp yatmaktaymışlar. Kendilerine yapılan işkenceler o denli ağırmış ki ölümü bir kurtuluş sayıyor, acılarına son verecek bir çare gibi görüyorlarmış. Ve tam o sırada aralarında tam da bu konuyu görüşüyorlarken ayaklarının ucunda birdenbire toprağın yarıldığını ve gürüldeyen gök gürültüsünün ortaya çıktığını görmüşler. İfrit onları daha korkudan bayılmalarına fırsat vermeden kollarını almış ve onlarla birlikte yerin derinliklerine dalmış. Onun kollarında bayılan iki kardeş ancak analarının evinde ayılarak kendilerini analarıyla kardeşleri Cevder'in arasında oturur görmüşler. Anaları üzerlerine eğilip onlarla ilgileniyormuş ve Cevder onların gözlerini açtıklarını görünce kendilerine ''Tüm selamlar üzerinize olsun ey kardeşlerim. Beni tanımadınız mı? Unuttunuz mu yoksa?'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 481. gece olunca demiş ki ''Tüm selamlar sizin üzerinize olsun ey kardeşlerim. Beni tanımadınız mı? Unuttunuz mu yoksa?'' demiş. Başlarını önlerine eğmişler ve sessizce ağlamaya başlamışlar. Bunu gören Cevder ''Ağlamayın. Çünkü sizi azdıran bir hırsa bürüyerek bana karşı çıkaran melun şeytandır. Ağlamayın artık. Bir bakıma Yakup'un oğlu Yusuf'a benzerlik gösterdiğimi düşünmek benim için bir teselli olmaktadır. Aslında Yusuf'un kardeşleri ona karşı sizin bana davrandığınızdan daha acımasız davranmışlardı. Çünkü onu fazladan bir kuyunun dibine atmışlardı. Pişmanlık duyarak sadece Tanrı'dan af dileyin. O sizi affedecektir. Çünkü onun acıması boldur ve büyük bağışlayıcıdır. Bense sizi çoktan bağışladım. Hoş karşılamalar üzerinize olsun. Bundan böyle hiçbir korkunuz, hiçbir zorlanmanız olmasın demiş. Ve onları teselli etmeye ve yürekleri yatışıncaya kadar sakinleştirmeye çalışmış. Sonra da başına gelen her şeyi ve Mekke'de Şeyh Abdüssamet'e rastlayıncaya kadar çektiği sıkıntıları anlatmış. Ve onlara aynı şekilde sihirli yüzüğü göstermiş. Bunun üzerine onlar da kendisine ''Kardeşimiz, bu kez bizi bağışla. Eğer bir daha eskiden olduğu gibi davranırsak sana nasıl uygun gelirse bize onu yaparsın.'' demişler. O da ''Artık hiçbir pişmanlık ve kaygı duymayın ve bana çabucak hükümdarın size ne yaptığını anlatın.'' demiş. Onlar da ''Bizi sopayla dövdürdü ve daha kötü şeylerle tehdit etti. Sonra da elimizden iki heybeyi aldı.'' demişler. O da öyleyse gününü görür demiş ve yüzüğün kaşını olmuş ve hemen ifrit gürüldeyen gök gürültüsü belirmiş. Onu görür görmez iki kardeş heyecana kapılmış ve yüreklerinde Cevder'in onun aracılığıyla kendilerini öldürteceği endişesi uyanmış. Ve ağlayarak analarına koşmuşlar. Ona, "Anamız, kendimizi senin seveceğin korumana terk ediyoruz. Bizi koru anamız," diye haykırmışlar. Kadın onlara, "Korkmayın çocuklar," diye yanıt vermiş. Bu sırada Cevder gök gürültüsüne, hükümdarın hazinesindeki kardeşlerimden alınmış bulunan sihirli heybe ve altın ve cevahirle dolu öteki heybeyle birlikte mücevherat ve başkaca değerli ne varsa hiçbir şey bırakmadan alıp bana getirmeni emrediyorum, demiş. Yüzüğün ecinisi işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş ve o anda buyruğu yerine getirmek üzere gitmiş ve hemen dönüp Cevder'in önüne hiç dokunulmadık halleriyle iki heybeyi ve "Ya Seydi, hazinede hiçbir şey bırakmadım," diyerek hükümdarın hazinesini koymuş. Bunun üzerine Cevder anasına değerli şeylerle dolu heybeye hükümdarın hazinesini teslim etmiş ve çok iyi saklamasını tembih etmiş. Sihirli heybeyi de önüne koymuş. Sonra yüzüğün ecinisine, "Sana hemen bu gece yüksek ve göz kamaştıran bir saray inşa etmeni ve onu altın suyuyla, halılarla ve gösterişli eşyalarla süslemeni ve bütün bunları sabaha kadar tamamlamanı emrediyorum," demiş. Ve yüzüğün ecinisi gürüldeyen gök gürültüsü de isteğin yerine getirilecektir diye yanıt vermiş ve toprağın bağrında kaybolmuş. O sırada Cevder sihirli heybeden nefis yemekler çıkarmış ve anası ve kardeşleriyle doyuncaya kadar yemişler. Sonra da gidip sabaha kadar uyumuşlar. Yüzüğün ecinisine gelince hemen yoldaşları yeraltı ifritlerini toplamaya gitmiş. Onların içinden inşaat işlerinde en beceriklerini seçerek hep birlikte işe koyulmuşlar. Kimileri taş yontmaya, kimileri inşaata, öbürleri badanalamaya, kimisi yontmaya ve kazmaya, kimisi de halı yapıp sermaye ve salonu döşemeye koyulmuşlar. Öylesine çalışmışlar ki gün doğarken saray tamamıyla bitip döşenmiş. O zaman yüzüğün ecinisi Cevder'in önüne gelmiş ve ona, "Ya Seydi, saray bitti ve döşenmesi tamamlandı. Gelip bakar ve inceler misin?" demiş. Bunu duyan Cevder ayağa kalkmış ve anasıyla kardeşlerini yanında götürerek hep birlikte sarayı incelemişler. Ve aklı karıştıran mimarisinin güzelliği ve mutlu düzenlemesiyle eşi bulunmadığını görmüşler. Cevder de binanın gerçekten gösterişli ön yüzüne bakarken büyülenmiş ve bütün bunlara hiçbir masraf yapmadan sahip olduğunu düşünerek hayranlık duymuş. Sonra anasına dönerek ona, "Bu sarayda oturmak ister misin?" diye sormuş. O da, "Çok isterdim," demiş. Ve oğlu için iyi dilekler dileyerek Tanrı'nın kutsamasının başının üstünde olmasına dua etmiş. Bunun üzerine Cevder tılsımlı yüzüğü ovuşturmuş ve hemen beliren Ecinli'ye, "Bana hemen 40 genç ve güzel beyaz köle kız ile 40 endamı güzel genç siyahi köle kız, 40 beyaz oğlan ve 40 zenci hadım ağası getir," demiş. O da, "Bunların hepsi getirilecektir," demiş. Ve 40 yoldaşıyla birlikte uçarak Hint, Sindi ve İran ülkelerini ziyaret etmiş. Ve tüm güzellikleri taşıyan 40 beyaz kız ile tüm anlamıyla yakışıklı 40 beyaz delikanlıyı toplamışlar. Her iki cinsten 40'ar beyaz köleyi bulduktan sonra 40 güzel zenci kız ile 40 yakışıklı zenci delikanlı bulmuşlar ve bunların hepsini Cevder'in sarayına taşımışlar. Ve gök gürültüsü bunların tümünü birer birer Cevder'in önünden geçirmiş. O da hepsini uygun bulmuş ve şimdi onların her birine en iyisinden birer giysi vermek gerek. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.